Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra. Merhaba değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bugün günlerden Cuma ve Cuma öğleden sonra programında ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Gelecek dakikaları, yaklaşık bir saatlik zamanı sizlerle birlikte geçireceğiz değerli dinleyiciler. Bugünkü programımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerle her zaman olduğu gibi yine dini konuları konuşacağız. Dinimizle ilgili bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Hatırlayacağız, hafızalarımızda canlı kalmalarını sağlamaya çalışacağız. Ama bilgileri sadece öğrenmek, bilgileri sadece hafızalarımıza yerleştirmek yeterli değil. Bilgiler eylem haline, amel haline, davranış haline de dönüşmesi gerekiyor. O zaman gerçek anlamda bilgiden istifade etmiş oluruz. Çok bilgili olabiliriz ama bu bilgilerimizi hayatımıza taşımıyorsak, davranış haline getiremiyorsak, o bilgiler bizim sırtımızda sadece bir yük olur. Yani bilgi ufkumuzu genişletecek, bakışımızı genişletecek, davranışlarımızı değiştirecek ve güzelleştirecek ki gerçek anlamda bilgi olmuş olsun. Öbür türlü sadece bir bilgi yükü oluyor. Bazen de buna eski tabirle malumat furuşluk deniliyor. Malumat furuş, yani bilgiyi alıp satan ama hiç faydalanmayan bir cambaz düşünün. Hayvan satan birisini düşünün. Hayvanı alıyor, satıyor ama kendisi kullanmıyor. O hayvanlardan ne kadar istifade eder? Hiçbir istifadesi olmaz. Ha, şu anlamda istifade eder. Ondan belki bir kar elde eder. Ancak o kadar. Bilgiyle karşısındaki konumumuz da budur. Yani o bilgiyi belki alıp satmakla bir şeyler kazanırız maddi anlamda. Ama onu bizim gönül dünyamızı şekillendirmesi için, zihin dünyamızı şekillendirmesi için, davranışlarımızı şekillendirmesi için, atacağımız adımları düzenlemesi için kullanmazsak sadece geçici bir menfaat elde etmiş oluruz belki. Bunu da belki şartını da veya açıklamasını da belirtmiş olalım. Onun için bizler olabildiğince bu edindiğimiz bilgileri hayatımıza taşımamız gerekiyor. Bilgi insanın süsüdür. O süsü takınırsa, o süsü kullanırsa gerçekten faydalanmış olur. Aksi takdirde o süsü bir kenarda tutsanız da iyi, güzel, çok değerli bir şeyiniz vardır ama kullanmadıysanız o sizin işinize, süs olarak işinize yaramamıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresine baktığımızda da Rabbimiz bizlere orada bilgi sahibi olup da bilgilerini davranışa dönüştürmeyen, bilgilerini hayatlarında kullanmayanların yük taşıyan affedersiniz eşeklere benzetiyor. Yani sırtlarında kitap taşıyan eşeklere benzetiyor. Yani bizler de belki çok kitap okuruz, çok bilgi ediniriz. Özellikle günümüzde bilgiye ulaşma imkanları çok geniş. Bilgisayara tıkladığımızda binlerce kitap, milyonlarca sayfa karşımıza çıkabiliyor. Hatta bunların içerisinden artık hangisini seçeceğiz onu bile onda o noktada bile zorlanıyoruz. Ama geniş bir bilgi imkanımız var. Fakat işte bilgisayarlarda o bilgiler var. Fakat onları artık analiz edip onları bir düşünceye dönüştürmek, düşünceden davranışa dönüştürmek insana has bir şeydir. İnşallah Rabbim bizlere bunu da nasip etsin. Yani sadece bilgili olmayı değil, Peygamber Efendimiz bir duada duasında öyle diyor. Allah'ım diyor, ben sana faydasız ilimden sığınırım. Yani faydası olmayan bilgiden sana sığınırım. Başka bir duasında da Allah'ım bana faydalı bir ilim nasip et diyor. Faydası olan bir ilim, faydasız ilim boş olmuş oluyor. Onun için Rabbim bizlere faydalı ilme sahip olmayı, amele dönüştürebileceğimiz, fikre dönüştürebileceğimiz ilme sahip olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin diyerek bugünkü programımızın ilk ilahisini yine birlikte dinliyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi sizlerle paylaştık. Ve bugünkü asıl sohbet konumuza geçmek istiyorum. Değerli dinleyiciler, hatırlarsanız birkaç hafta öncesi Hazreti Ebu Bekir'i anlattık. Daha sonra Hazreti Ömer'i anlattık. Bugün de sizlerle Hazreti Osman'ı konuşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanların başına gelen üçüncü halife. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Dördüncüsü de biliyorsunuz Hazreti Ali. Bunlar bu dört halife, Hulefai Raşidin dediğimiz, Raşid halifeler dediğimiz dört kişi, dört sahabi, Müslümanların Peygamber Efendimiz'den sonra sırasıyla en önde gelenleridir. Ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip Müslümanlar bunu böyle kabul etmektedir. Bizler sünni, ehli sünnet Müslümanlar olarak, yani Peygamber Efendimiz yeryüzünde işte Müslümanların en sırasıyla en üstünleri, en faziletlileri kimdir dediğimizde, birinci Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den sonra da sahabe-i kiramla devam etmekteyiz. Bunların başında da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gelmektedir. Bugün Hazreti Osman'ı konuşacağız. Hazreti Osman, önceki iki halife de olduğu gibi Hazreti Osman da cennetle müjdelenen 10 kişiden birisidir. Bunlara ne diyorduk? Aşere-i mübeşşere. Dünyadayken daha cennet müjdesine nail olmuş kimselerdir. Bir vesileyle kendilerine cennete girecekleri bildirilmiştir. Onun için biz onları severiz. Onlara kem gözle bakanlara biz de tavır koyarak, kendimizce bir tavır koyarak, dinimiz gereğince, inancımız gereğince bir tavır koyarak koymaktayız. Yani Hazreti Osman üçüncü halifedir. Hazreti Osman Hicri 580 yıl, özür dilerim, 580 yılında, Hicri değil, 580 yılında dünyaya gelmiştir. Taif'te dünyaya gelmiştir. Aslen Mekkeli bir ailenin evladıdır. Mekke'nin, Kureyş'in meşhur Ümeyye oğullarından, önde gelen Ümeyye oğullarından, daha sonra Emeviler devleti dediğimiz devletin temelini atan Ümeyye oğullarından, zengin bir aileden birisidir. Zengin bir ailenin evladıdır. Babasının adı Affan'dır. Onun için Osman bin Affan diye bilmekteyiz Hazreti Osman'ı. 580 yılında doğduğuna göre demek ki Peygamber Efendimiz'den 9 yaş daha küçük birisi. Ama yine de yani Peygamber Efendimiz'e yakın bir yaşta diyebileceğimiz birisi. Tabii zaman içerisinde biliyoruz ki Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'in damadı olmuştur. Peygamber Efendimiz'in damadı olmuştur. Peygamber Efendimiz'in ilk kızı, bunu belki biraz daha detaylı anlatacağım. İlk kızının vefatından sonra ikinci kızını da Peygamber Efendimiz kendisine vermiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e iki kez damat olmuş. Bunun için Zinnureyn lakabını verilmiştir kendisine. İki nurun sahibi. Yani Peygamber Efendimiz'in iki nur topu yavrusunun, Rukiye ve Zeynep'e sahip olan, yani onlarla evlenen kişidir. Yani Peygamber Efendimiz'in damadıdır. Hem de iki defa damadıdır. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Hazreti Osman'ın Müslümanlığıyla ilgili ondan önce şunu belirtmiş olayım. Hazreti Osman zengin bir aileden, onu söyledik. Ve böyle iyi giyinmeyi, iyi bir hayat sürdürmeyi seven birisidir. Ama ahlaklı ve dürüst bir kimsedir Hazreti Osman. Müslüman olması, Hazreti Osman'ın Müslüman olmasıyla ilgili şöyle bir olay anlatılır. Bir teyzesi var Hazreti Osman'ın. Böyle yaşlı bir teyzesi ve feraset sahibi, ileri görüşlü, bir kimse kendisine sen bir peygamber kızıyla evleneceksin, ona vahiy gelmeye başladı diyor. Yani peygamber kızıyla evleneceksin, o kimseye yani o peygambere artık vahiy gelmeye başladı diyor. Tabii bu onun kafasının bir tarafına yerleşiyor Hazreti Osman'ın. Aynı zamanda da merak ediyor. Yani kimdir bu peygamber? Kimdir bu peygamber kızı? Tabii genç birisi aynı zamanda kendisi. O yıllarda demek ki yani 30 yaşlarına yakın, 30 yaş civarında Hazreti Osman merak ediyor ve ne gariptir ki tarihin cilvesi diyelim, Hazreti Osman'ın yakın arkadaşları arasında Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ebu Bekir'le paylaşıyor Hazreti Osman bu teyzesinden duyduklarını. Hazreti Ebu Bekir de senin teyzen doğru söylüyor. Doğru söylemiş ey Osman. Sen akıllı adamsın. Ben bu kimsenin artık peygamber olduğuna inandım. Evet, o kimse geldi, peygamberdir, vahiy almaya başladı ve ben ona inandım. Gel sen de ona iman et, seni onun karşısına, huzuruna çıkarayım diyor. O zaman Hazreti Osman hemen arkadaşının Hazreti Ebu Bekir'in teklifini kabul ediyor ve Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıyorlar. Bu daha İslam'ın ilk yıllarında oluyor. O zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a diyor ki, ey Osman, Allah Teala seni cennete davet ediyor. Misafirliğe davet ediyor seni cennete. Sen de bu davete icabet et. Bu daveti kabul et. Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Ben bütün insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderildim diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a. Bu sözleri duyan, tabii daha önceden de buna karakteri itibarıyla, biraz sonra konuşacağımız karakteri itibarıyla hazırlıklı olan ama en önemlisi de Rabbimizin hidayetine kavuşan Hazreti Osman orada hulusi kalp ile, tam bir teslimiyetle, tertemiz bir kalp ile kelime-i şehadet getiriyor ve ilk Müslümanlar arasına giriyor. Tabii bu Müslümanlar açısından önemli bir olay. Çünkü değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'e ilk inananlar genellikle gariban insanlardır. Fakir fukara insanlardır. Veya çok varlıklı olmayan, toplum içerisinde sesi çok fazla çıkmayan insanlardır. Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar da var. Ama genel itibarıyla daha böyle zayıf kesimden insanlar. Bunlar tabii bu Hazreti Osman'ın zengin bir ailenin, seçkin Mekke'nin seçkin ailelerinden birisi, büyük ticareti olan bir ailenin uzun zaman işte hem İslam öncesi hem İslam'dan sonra otoriteli bir konumu olan bir ailenin ferdi Hazreti Osman'ın bu davranışına, yani İslam'ı kabul edilişine son derece seviniyorlar, son derece büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Tabii Müslümanlar seviniyor ama Müslüman olmayanlar da üzülüyorlar. Müşrikler, Allah'a ortak koşanlar üzülüyorlar, kızıyorlar, öfkeleniyorlar. Hatta akrabaları, Hazreti Osman'ın akrabaları, yakınları bile ona karşı çıkıyorlar, onu kınıyorlar, onu vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sadece teyzesi ve üvey kız kardeşi Hazreti Osman'ın seçimini, yani doğru yola gidişini destekliyorlar. Diğer herkes buna karşı çıkıyor. Tabii belli bir zaman sonra, daha önce de ifade ettiğim gibi, Peygamber Efendimiz kızı Rukiye'yi Hazreti Osman'la nikahlıyor. Rabbimizden öyle bir emir geliyor Peygamber Efendimiz'e. O da kızı Rukiye'yi Hazreti Osman'la nikahlıyor. Genellikle bizde Ürkiye veya Ürke, Ükke gibi isimler bu Rukiye isminden gelir. Biz bunu belki bazen farkına varamıyoruz ama Ürküş, Ürkiye, ondan sonra Ükke, Ükke, bunlar Rukiye isminin farklı versiyonlarıdır. Bu da işte Hazreti Osman'ın eşi, Peygamber Efendimiz'in sevgili kızı, nur tanesi. İlk Hazreti Osman'a verdiği ilk nurdur. Hazreti Osman'la nikahlanıyorlar. Tabii Müslümanlara bu dönemde biliyorsunuz işkenceler yapılıyor. O kadar ağır bir duruma geliyor ki işkenceler, artık Müslümanlar daralıyor, zorlanıyor. Allah'ın izin vermesi üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanların Mekke'den Habeşistan'a göçmesine, bugünkü Etiyopya topraklarına göçmesine müsaade ediyor. Bunu müsaade ederken de varın gidin oraya diyor. Orada bir Hristiyan bir devlet adamı var, Hristiyan bir yönetici var. O insanlara karşı iyi davranır, merhametlidir, insan haklarına saygılıdır diyerek oraya gönderiyor. İşte bu Habeşistan'a göç eden, aslında iki grup haline göç ediyorlar. Önce bir 12 kişi, daha sonra işte 70 küsür kişi göç ediyor. Bunların arasında Hazreti Osman ve Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Osman'ın zevcesi Rukiye de vardır. Tabii göç ederken mallını mülkünü bırakıyorlar. Zengin bir aileden olmasına rağmen yanına fazla bir şey alamıyor. Daha sonra Peygamber Efendimizin yine Müslümanlar şeye göç etmesinden sonra, daha sonra Medine'ye de göç yaşanıyor, hicret yaşanıyor. Medine'ye hicret etmeleri üzerine de Hazreti Osman Medine'ye göç ediyor. Aslında daha önce Medine'ye göç etmeden önce geri dönüyor, Mekke'ye dönüyorlar ve Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Aşağı yukarı bir sene kadar Habeşistan'da kalıyorlar. Habeşistan'dan geri dönüp daha sonra da Medine'ye göç ediyorlar. Medine'ye vardıktan sonra tabii yanlarına fazla bir şey alamıyorlar. Herkes orada tarihten biliyoruz, Peygamber Efendimizin hayatından biliyoruz. Müslümanlar, Mekkeli Müslümanlar, bunlara muhacir diyoruz. Muhacirler Medine'ye vardıktan sonra Peygamber Efendimiz Ensar'dan, yani Medinelilerden birileriyle, her muhaciri bir Medineli Ensar'la kardeş ilan ediyor. Buna muahat, kardeşlik anlaşması diye bir tabir vardır. Bu kardeşlik anlaşması gereğince bir Medineli, ev sahibi konumundaki Medineli zor durumda kalıp Mekke'den hicret eden kardeşine yardımcı oluyor. Hazreti Osman'ın Medine'deki ensarlı kardeşi Ebu Talha radıyallahu anh'tır. Ebu Talha radıyallahu anh bütün malını, mülkünü, nesi varsa bütün imkanlarını Hazreti Osman'a yardım etmek için seferber ediyor. Ancak Hazreti Osman böyle bir şeyi kabul etmiyor ve daha önce ticaretle uğraştığı için Medine'de de ticaretle uğraşmaya başlıyor. Ve çok kısa bir zaman sonra Hazreti Osman evini, yerini yapıyor, ev bark sahibi oluyor. Hatta o kadar iyi bir tüccar kendisi ki, o kadar iyi bir alışveriş ustası olmuş ki Medinelilere de, Medineli Müslümanlara da ticaret yapmayı, ticaretten para kazanmayı öğretiyor. Zaten Peygamber Efendimiz, daha sonraki biliyoruz, Peygamber Efendimiz diyor ki helal malın 1/10 ticarettedir. Diğer kısmı 1/1. Yani asıl para, asıl hem de helal para ticarette dönüyor. Ama işte bunun çalımını, bunun usulünü bilmek gerekiyor. Hazreti Osman bunu çok iyi öğrenmiş. Aynı zamanda Medinelilere de nasıl ticaret yapılacağını öğretiyor. Daha önce genellikle Medineliler çiftçilikle, hurma bahçeleriyle vesaireyle uğraşıyorlar. Ama Hazreti Osman onlara ticareti öğretiyor. Ticaret o döneme kadar genellikle Medine'de Yahudiler tarafından yapılmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki Yahudiler çok uzun bir zamandan beri iyi tüccardırlar. Eskiden de öyle, bugün de öyle. Bunu yani parayı çok iyi kullanmayı bilen kişiler bunlar. Hazreti Osman Medinelilere ticareti iyi bir şekilde öğrettikten sonra artık Medine'deki Yahudiler güç kaybetmeye başlamışlardır. Yani Hazreti Osman'ın böyle bir katkısı olmuştur Medine'deki Müslümanlara ve genel anlamda Müslümanlara. Ancak Mekke'den Medine'ye vardıklarında kısa bir zaman sonra, yani yaklaşık bir sene sonra Hazreti Osman'ın eşi Rukiye hastalanmıştır. Tam Bedir Savaşı'nın olduğu günlerde Hazreti Rukiye hastadır. Ağır hastadır hem de. Hatta Hazreti Osman bundan dolayı Bedir Savaşı'na katılamamıştır. Bedir Savaşı'nın olduğu zamanda Hazreti Rukiye'nin yanında kalmış ve Peygamber Efendimiz'in yürütüp de katılamadığı tek savaş Bedir Savaşı'dır. O da eşinin hasta olmasından dolayı. Ve ne yazık ki Hazreti Osman o günlerde eşi Hazreti Rukiye'yi kaybetmiştir. Hatta Peygamber Efendimiz dahi kızının cenazesinde bulunamamıştır. Evet, böyle bir hayat hikayesi var Hazreti Osman'ın. Ama Hazreti Osman'ı bizim gönlümüzde, Hazreti Osman'ın bizim gönlümüzdeki yeri sadece bunlardan dolayı değildir. Hazreti Osman'ı veya Osman'ı Hazreti Osman, Osman'ı cennetlik Osman, Hazreti Osman'ı aşere-i mübeşşereden veya Hazreti Osman'ı Hulefai Raşidinden birisi yapan başka özellikleri vardır. Onları biraz sonra inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bir ilahi dinleyelim.
Kıyamda tahmin Allah.
Değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi sizlerle paylaştık. Şimdi telefon hattında bir dinleyicimiz var. Alo.
Var. Ben Razgirat yardımcısı, radyonun yardımcısı Gafur Süleymanov.
Buyurun Gafur Bey. Hoş geldiniz programımıza.
Çok memnun oldum vallahi. Ben aslen suallerim olmayacak size karşı.
Buyurun.
Bir sevincimi paylaşmak istiyorum.
Elbette, buyurun.
Bugün ben doğup büyüdüğüm Samuil Belediyesi'nin Bogdanlı köyünde cuma namazında cemaatle birlikteydim. Duygulanıyorum. Cemaat çok hoşuma gitti. Golemavurda'dan 5-10 kişi vardı. Ondan sonra Haşko imamı,
evet,
Şaban Çıtak oradaydı. Onun yanında da bir 8-10 yaşlarında bir çocuk vardı. Masum çocuk, küçük.
Evet.
Hafızlık çalışıyormuş bu çocuk. Ezanı falan filan o okudu. Bizi çok duygulandırdı. Cuma namazını Haşko imamı kıldırdı. Bizim yerli hocamız, köy imamımız Levent Hoca, hacı o.
Evet.
Çok güzel karşıladı onları, ayarlı şöyle. Yani cuma namazı bir bayram haline geldi herhalde bence.
Cuma namazı zaten müminlerin bayramıdır. Demek ki orada gerçekten bayram olmuş.
Çok güzel bir bayram oldu. Onu paylaşmak istedim zaten.
Evet, evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz böyle bir şey paylaştığınız için. Zannediyorum bahsettiğiniz arkadaşımız, imam arkadaşımız Haskovo'nun değil de Haskovo'nun Malevo köyü var. Orasının imamı. Haskovo merkezinin değil de Malevo köyünün imamı olacak. Evet değerli dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Alo.
Merhabalar Vedat Hocam. Hayırlı cumalar.
Merhabalar efendim. Hayırlı cumalar sizlere de.
Benim iki sorum var size.
Buyurun.
Mezarlıkta taşı, mezarın meftanın taşlarını koyduktan sonra o toprağı kazıp atmamız mı gerek, yoksa yeniden meftanın üzerine mi koymamız?
Etrafına koyabilirsiniz veya üstüne de koyabilirsiniz. Atmaya gerek yok yani. Oradan fazla bir toprak çıkmıyor zaten. O mezar taşının etrafına koymak lazım. Çünkü orada daha sonra çökecek belli ölçüde.
Aha, tamam. İkinci sorum da yemiş fidanı olaraktan. Mezara mı dikelim yoksa kenara bir tarafa mı? Yani yemiş.
Yani mezarın etrafına bir yere olabilir. Ama mezarın üstüne değil de mezarın, işte mezar taşının yanına falan, oralara bir yere olması gerekiyor.
Tamam, çok teşekkür ederim.
Ama illa dikmek şart da değil yani. Başka bir yere de dikebilirsiniz. Öyle bir şart yok yani. İlla mezar taşında yemiş fidanı olacak anlamına gelmiyor bu. Ama olursa oradan da bir sevap umulur inşallah. Evet, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Alo.
Alo Vedat Hocam, merhaba. Hayırlı cumalar.
Merhabalar efendim. Sizlere de hayırlı cumalar. Hoş geldiniz programımıza.
Sağ ol, var ol. Sağ ol, var ol. Her cuma sesleyelim.
Siz de sağ olun, var olun.
Hocam, sana şimdi bir sorum var.
Buyurun.
Bana bir karı haber etti. O çok okuyor yeri. Kur'an da çok okuyor yeri. Hı hı. Daha uşakken okumaya devam ederken atıldık için hastalığını bırakmış. Şimdi de hasta olmuş. Daha hatim indirilmiş kendine. Ama bazı yerlerde şaşırıyor yeri. Acaba yeri devam mı kazanıyorum, günah mı geçer mi, dil mi dedi, bana haber etti. Sor bakalım Vedat Hoca'ya dedi. Bunu sorayım sana.
Şimdi şaşırmaktan dolayı bir şey olmaz. Şaşırmayan tek Allah'tır. Biz insanız, şaşırabiliriz. Özellikle belirli yaştan sonra artık çok şaşırmaya başlıyoruz. Sadece ileri yaştakiler değil, biz bile şaşırmaya başlıyoruz okurken.
Tamam. Onun için,
Kur'an okurken, ondan sonra namazı kılarken unutuyoruz, rekatları karıştırıyoruz, harfleri karıştırıyoruz. Bunlar normaldir. Bunlardan dolayı hiç çekinmeye gerek yok.
Öyle mi? Affedersin. Çok sağ ol, var ol. Affedersin ona şimdi de. Geçen cuma konuşamadım.
Sadece gayret edeceğiz. En iyisini yapmaya. Ama yapamıyorsak, bir yerde şaşırdıysak, ondan dolayı Allah bizi sorumlu tutmayacaktır.
Devam edermiş ama şaşırıyorum. 83-84 yaşında.
Normal. Bu yaşta normal.
Tamam. Ben de başladım anne kadar. Yaşlar gitti.
Gidiyor tabi. Bizim bir hocamız vardı, rahmetli, öyle diyordu. Doktora gitmiş. Demiş ki, doktora şikayet edecek olmuş. Demiş ya, ben artık çok unutmaya başladım. Öğrendiğim birçok şeyi unutuyorum. O da ona sormuş, eve gidebiliyor musun? Evin yolunu buluyor musun? Buluyorum demiş. O zaman iyisin demiş. Onun için olduğumuz hale şükredelim.
Sağ ol, var ol.
Siz de sağ olun. Hayırlı günler efendim.
Hayırlı günler.
Teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyiciler. İnsanda her şey mevsimler gibidir. Onun için güz günü ilkbaharı yaşamak çok zor. Onun için bizler ilkbaharın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gençliğin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü güz günü, hatta kış günü artık o ilkbaharın güneşine sahip olamayız. Onun için ne yapılması gerekiyorsa gençliğimizde yapmamız gerekiyor. Son ana bırakmamamız gerekiyor. Çünkü son anın da kışa gelip gelmeyeceğimiz de, kışımızın ne zaman olup olmayacağını da biz bilemiyoruz. O yüzden zamanında her şeyi yapmak gerekiyor. Ama kışı yaşıyorsak veya güzü yaşıyorsak, o zaman da onun kendine göre güzellikleri var. Onlardan istifade edeceğiz. Yani Rabbimize yönelişimizi biraz daha kuvvetlendirmeye çalışacağız. Ama tabii ki dediğimiz gibi o ilkbaharda olduğu gibi olmayacak. Bu da normaldir. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden Hazreti Osman'ı tanımakla devam ediyoruz. Hazreti Osman'ın ilk yıllarını diyelim, Medine'ye göç edişini diyelim, hicretini anlattık. Peygamber Efendimizle birlikte İslam için mücadele ettiğini, İslam'ın daha fazla yere yayılması için, insanların İslam'ı bir hayat modeli olarak benimsemeleri için gayret etmiş, çaba sarf etmiş birisidir Hazreti Osman. Sessiz sadasız böyle efendi kişiliğiyle bunu yapmıştır. Hazreti Osman Peygamber Efendimizin tabii devamlı yanındaydı. Yani hem damadı olması hasebiyle, ki daha sonra Peygamber Efendimizin diğer kızı da Zeynep de, daha doğrusu Ümmü Gülsüm, Zeynep dedim herhalde. Ümmü Gülsüm de, ikinci kızı Ümmü Gülsüm de Peygamber Efendimiz daha hayattayken vefat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz zaten biliyoruz, bütün çocukları daha Hazreti Fatıma dışındaki bütün çocukları, 6 tane çocuğu Peygamber Efendimiz hayattayken vefat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz 6 tane çocuğunu toprağa veriyor. Bunu aklımızın bir tarafında tutmamız gerekiyor. Hazreti Ümmü Gülsüm de kaybediyor Hazreti Osman. Ama buna rağmen o Müslümanların arasında saygın kişiliğiyle yaşamaya devam ediyor. Ticaretle uğraşıyor. Uzun zaman ticaretle uğraşıyor. Hayır işleriyle uğraşıyor. Onun bu noktadaki özelliklerine bir iki tane örnek vermeye çalışacağım zamanımız yettiğince. Yani Hazreti Osman dediğimizde bir, haya, utanma duygusu aklımıza geliyor. İki, cömertlik aklımıza geliyor. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama Hazreti Osman'ın şöyle kronolojik olarak bir hayatını önce bir sizlere takdim etmiş olayım diye onun halifeliğine geçiyoruz. Yani Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Peygamber Efendimizin bir nevi işaretiyle Hazreti Ebu Bekir 2,5 sene kadar halifelik yapıyor. Onun ardından 10 sene kadar da Hazreti Ömer halifelik yapıyor. Hazreti Ömer'i yaralıyorlar. Şehadetine sebep oluyorlar Hazreti Ömer'in bir sabah namazındayken. Ama Hazreti Ömer hemen vefat etmiyor. Vefatından önce 7 kişilik bir heyet oluşturuyor. 7 kişilik bir heyet oluşturuyor. Bunlardan 7.si oğludur Hazreti Ömer'in. O 7 kişilik heyette 6 kişinin oy hakkı vardır. Hazreti Ömer'in oğlu o heyetin üyesidir ama oy hakkına sahip değildir. Sadece orada bulunur. Ve bunlara kendisinden sonra Müslümanların başına geçecek idarecinin, halifenin seçimi vazifesini vermiştir. Bu 7 kişilik heyet ama Hazreti Ömer'in oğlunun oy hakkı yok. Dolayısıyla 6 kişilik heyet Müslümanların başına geçmeyi vazifesini Hazreti Osman'a vermiştir. Hazreti Osman işte böyle bir istişare neticesinde Müslümanların başına geçip halife olmuştur. Ve Hulefai Raşidin arasında en uzun süreli halifelik makamında kalmış kişidir. 12 sene yaklaşık 12 sene Hazreti Osman hilafet makamında bulunmuştur. Ve bu makamda bulunduğu sürece çok hizmetleri olmuş. Yani Müslümanların o dönemdeki Müslüman devletinin gelişmesi, Hazreti Ömer zamanında oturtulmuş düzen üzere daha da ileriye gitmesi noktasında çok büyük emekleri olmuştur Hazreti Osman'ın. Ve onun döneminde İslamiyet Horasan'a, Hindistan'a, Maveraun Nehir bölgesine, Kafkasya'ya, Kıbrıs Adası'na ve Kuzey Afrika'nın birçok bölgelerine yayılmıştır. İslamiyet oralara kadar ulaşmıştır. Ayrıca bu zaman içerisinde Hazreti Ömer'in yapmış olduğu önemli hizmetlerden birisi de Müslümanların donanma, yani deniz yoluyla savaşacak donanmasını kurmuştur. Ayrıca birçok hem siyasi hem de ekonomik bir takım reformlar diyebileceğimiz hizmetleri olmuştur. Mesela ilk İslam parası Hazreti Osman zamanında basılmıştır. Ve Hazreti Osman'ın önemli hizmetlerinden birisi de Kabe, yani Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi genişletmiştir. Belki de yine en önemli hizmetlerinden birisi Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bekir zamanında bir araya getirilen Kur'an sayfalarını, yani mushaf yapılan o sayfaları çoğaltmış ve İslam merkezlerine birer adet gönderilmiştir. Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp da o İslam merkezlerine gönderilen mushaflardan bugün ulaşanlar da vardır. Bunlarla ilgili ilim adamları farklı çalışmalar yapmışlardır. Hazreti Osman, değerli dinleyiciler, 12 yıllık bir halifelikten sonra, Müslümanların idaresini yürüttükten sonra 80 yaşını aşmış bir halde şehit edilmiştir. Maalesef Hazreti Osman zamanında bir takım karışıklıklar, bir takım rahatsızlıklar, isyanlar yüz göstermeye başlamış ve bir grup Hazreti Osman'ın evini basarak, o isyancılardan bir grup, ki bunların arasında yaklaşık 1000 kişilik bir grup Medine'ye geliyor ve bunların bir kısmı Hazreti Osman'ın evine saldırarak, bunların içerisinde münafıklar var, Abdullah bin Sebe gibi kişiler var, binlerce kişi, 1000 kişi dediğim binlerce kişi geliyorlar ve bunlar Hazreti Osman'ın evine kadar giriyorlar. Hazreti Osman'ın evine girdiklerinde Hazreti Osman'ı Kur'an okurken buluyorlar. Bunların arasında maalesef Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed bin Ebu Bekir de var ve Hazreti Osman'a sakalından tutarak, şimdi seni elimden hiç kimse alamaz diyor. Yani o kadar yanıltılmış, o kadar kafası karıştırılmış insanlar, o kadar bir kaos ortamı var. O zaman Hazreti Osman kendisine baban bu halini görse ne kadar utanır, ne kadar üzülürdü diyor. O zaman Hazreti Ebu Bekir'in oğlu yaptığının yanlışın farkına varıyor ve oradan uzaklaşıyor. Ancak kendisiyle birlikte evin içerisine girenlerden kim olduğu tam olarak tespit edilemeyen birisi kılıcıyla Hazreti Osman'ı şehit ediyor ve Kur'an okurken şehit ediyor. Kur'an okurken hatta kanı o mushafın üzerine damlıyor. Hazreti Osman'ın o kadar karışık Medine ki hiç kimse Hazreti Osman'ın evine giremiyor. Çünkü binlerce kişi gelmiş, isyancı gelmiş. Daha 2 gün sonra sahabe-i kiramdan bazıları giriyorlar ve Hazreti Osman'ın şehit edilmiş bir halde, mushafın üzerine düşmüş bir halde, kanı akmış bir halde buluyorlar. Ve daha sonra da işte Hazreti Osman'ı defnediyorlar. Bu şekilde Hazreti Osman'ı da, yani Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ı da bir şekilde Müslümanlara yakışmayan bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, bunları yani böyle kronolojik olarak anlatmaya çalıştık. Az önce de ifade ettiğim gibi Hazreti Osman'ın 2 tane çok önemli özelliği vardı. Bunlara değinmeden edemeyiz. Nedir bunlar öyleyse? Birisi dedik ki haya, utanmak duygusu. Utanmak duygusu çok önemli bir şeydir. Bakın Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimse utanmıyorsa istediğini yapsın veya istediğini yapar diyor. Her şeyi yapar. Yani bir insanda utanma duygusu, bizim eski tabirle ağır perdesi yırtıldıysa bir kimsenin, ondan her şey beklenir. Ondan her türlü insanlık dışı davranış beklenir. Ondan her türlü canavarlık beklenir. Her şeyi yapabilir. Yani bu gizliden açıktan. Onun için haya duygusu çok önemlidir. Haya, utanmak, ağır dediğimiz duygu çok önemlidir. Ki Hazreti Osman dendiğinde ilk akla gelen şey budur. Hazreti Osman çok utangaç birisidir. Çok sıkılgan birisidir. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Hatta şöyle bir şey vardır. Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye, Peygamber Efendimizin kızı Rukiye evlendiklerinde Peygamber Efendimiz kızı Rukiye'ye "Ey benim kızım" diyor. "Osman'dan gökteki melekler haya ederler, utanırlar. Ey canım kızım, Osman'a çok saygı göster. Çünkü ashabım arasında ahlakı bana en çok benzeyen odur." buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin ahlakına çok benziyor Hazreti Osman'ın ahlakı. Gökteki melekler bile ondan utanıyor. Onun utanma duygusundan dolayı gökteki melekler bile ondan utanıyor. Ayrıca bir olay nakledilir kitaplarda, siyer kitaplarında. Bir gün Peygamber Efendimiz evindeyken böyle istirahat ederken Hazreti Ebu Bekir girer yanlarına. Hazreti Ayşe ile aynı odalılar. Hazreti Ayşe'nin odasında. Hazreti Ebu Bekir'in bir meselesi vardır. O meseleyi halleder, çözer Peygamber Efendimiz. Çıkar gider. Ondan sonra yani Peygamber Efendimiz uzanmış. Böyle rahat bir şekilde. Ondan sonra Hazreti Ömer girer. O da aynı atmosferde, aynı ortamda onun da derdini çözer. Hazreti Ömer çıkar. Daha sonra Hazreti Osman gelir kapıya. Hazreti Osman'ın geldiğini haber alan Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye, daha doğrusu önce Peygamber Efendimiz otur kalkar, biraz çeki düzen verir kendisine. Daha sonra da Hazreti Ayşe'ye de aynı tavsiyede bulunur. Ey Ayşe, sen de biraz çeki düzen ver kendine der. O zaman Hazreti Ayşe bunu anlamlandıramaz. Niye böyle bir şey yaptı? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in nezdinde daha büyük otorite. Ama Peygamber Efendimiz bunun için der ki, ey Ayşe, Hazreti Osman çok utangaçtır. Beni böyle rahat, yani biraz kendimi salmış bir ortamda görürse o derdini söylemeden gider. O kadar utangaç birisidir, o kadar sıkılgan birisidir. İşte bu birinci özelliğidir Hazreti Osman'ın. Yani hayası, yani utanma duygusu. İkincisi de cömertliği. Bir de tabii ki üzerinde şehit olduğu Kur'an aşkı vardır Hazreti Osman'ın. O da ayrı bir dillere destan bir sevdadır. Dillere destan bir aşktır. Şimdi bir de cömertliğiyle ilgili Hazreti Osman'ın bir olayı anlatayım sizlere değerli dinleyiciler. Onu da oradan anlamış olalım ne kadar cömert olduğunu. Her fırsatta fakirleri doyurur. Bol bol doyurur hem de. Ama kendisi evde sirke ve zeytinyağlı ekmekle besler kendisini. O kadar lüks bir sofrası yoktur. Basit bir şeyi vardır o dönemde Hazreti Osman'ın. Sade bir yemek yiyişi vardır. Ama misafiri varsa, özellikle de fakirleri varsa, fakirleri görürse onlara bol bol ikramda bulunur. Şöyle bir olay anlatılır. Mekke'de bir kıtlık var. Hazreti Osman da 100 develik bir kervan getirmiş Medine'ye. Medine'de kıtlık var. Şam'dan bir kervanı geliyor Hazreti Osman ticaret yapıyor ya. Ve insanlar kıtlıktan kırılıyor, hemen kervana koşuyorlar ve bir şeyler almak istiyorlar. Bir şeyler almak istiyorlar. Hiç olmazsa işte 3-5 kilo ne kadar buğday alabilirsek alalım derdiyle. Gidiyorlar Hazreti Osman'a diyorlar ki işte ben şu kadar istiyorum, ben bu kadar. Hazreti Osman diyor ki ben bunu daha yüksek bir fiyata sattım diyor. Ben bunu daha yüksek bir fiyata satacağım diyor. Bunu anlamlandıramıyor Medineliler. Hatta Hazreti Osman'a kızıyorlar. Hazreti Osman böyle bir şey yapmaz ama niye böyle aç gözlülük yapıyor falan diye şikayet etmeye kalkıyorlar hatta Peygamber Efendimiz'e. O zaman Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'le bir görüşmesinde Peygamber Efendimiz daha doğrusu Hazreti Ebu Bekir'e şikayet ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir de Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a niye böyle bir şey yaptığını soruyor. O da o zaman diyor ki ben bu malımı, 100 kervanlık malımı Allah'a sattım. Ve Allah'ın bana verdiği karşılıktan daha büyüğünü hiçbir kimse veremez diyor. Ve bütün o 100 kervanlık malını insanlara dağıtıyor parasız olarak. Yani böyle bir hayırda bulunuyor. Zor zamanlarda büyük bir yani bugünkü tabirle siz onu 100 tane 100 kervanı 100 develik kervanı 100 vagon, tren vagonu deyin veya 100 tane gemilik mal deyin. Böyle bir maldan büyük bir şey kazanacakken o Rabbimizin kendisine vereceği malı karşılığı tercih ediyor. Böyle bir cömertlik ve fedakarlık gösteriyor. İnşallah Rabbim bizlere onun şefaatine ermeyi nasip eylesin. Bugünlük de bu kadar değerli dinleyiciler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.